Merhaba, ben Yusuf. Nina Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Frederick Lewis Allen'ın Only Yesterday adlı kitabı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Birinci Dünya Savaşı sonrasından 1929 borsa çöküşüne uzanan dönemi anlatan akıcı bir popüler tarih çalışmasıdır. İlk kez 1931 yılında yayımlanan eser, 20'li yılları yalnızca ünlü olayların sıralandığı bir dönem olarak değil, insanların alışkanlıklarını, korkularını, beklentilerini ve gündelik hayatını değiştiren bütünlüklü bir çağ olarak ele alır. Allen kendisini kesin hükümler veren bir akademik tarihçiden çok geriye dönüp bakan bir gazeteci gibi konumlandırır. Bu yaklaşım, kitabın temel amacını açıklar. Savaşın ardından Amerikan toplumunda oluşan iyimserlik, tüketim tutkusu, ahlaki tartışmalar, yasaklar, siyasi skandallar ve spekülasyon coşkusu nasıl aynı dönemde bir araya geldi, bunu görünür kılmaya çalışır. Kaz çağı denince akla gelen flapperlar, otomobiller, radyo, içki yasağı ve Wall Street kitapta daha geniş bir toplumsal dönüşümün parçalarıdır. Böylece eser, bolluk görüntüsünün altında biriken kırılganlıkları da inceler. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, dönemi olay listesi değil, değişen kamu zihniyeti olarak ele alması Only Yesterday'in ayırt edici tarafı. 20'li yılları tek tek siyasi kararlar ya da ekonomik göstergeler üzerinden açıklamakla yetinmemesidir. Allen'ın asıl ilgisi kamu zihniyetinin nasıl değiştiğidir. Birinci Dünya Savaşı'nın yıpratıcı deneyiminden sonra birçok Amerikalının düzen, eğlence, refah ve kişisel özgürlük arayışına yönelmesini bu çerçevede anlatır. Bu nedenle kitapta politik gelişmeler günlük hayattaki ruh halinden kopuk görünmez. Savaş sonrası hayal kırıklığı, geleneksel ahlak anlayışına duyulan tepki, hızla zenginleşme isteği ve geleceğin sürekli daha iyi olacağı inancı aynı toplumsal atmosferin parçalarıdır. Allen, dönemin yeniliklerinin neden bu kadar sarsıcı algılandığını da vurgular. Otomobilin yayılması, radyonun evlere girmesi ve yeni eğlence biçimleri, yalnızca teknik veya ticari gelişmeler değildir. İnsanların birbirleriyle ilişki kurma, haber alma ve boş zaman geçirme biçimlerini dönüştürür. Bu yaklaşım, okuyucunun çağ değişimini somut biçimde kavramasını sağlar. Ancak anlatının ağırlıkla kentli, eğitimli ve dergi okuru kesimlerin dünyasına yakın durduğu da unutulmamalıdır. Kitap güçlü bir dönemin havasını verir, fakat bütün Amerikan toplumunun deneyimini eşit ölçüde temsil etmez. İkinci olarak, İçki yasağının hukuk, ahlak ve gündelik yaşam arasındaki gerilimi göstermesi, kitapta içki yasağı 20'li yılların en açıklayıcı çelişkilerinden biri olarak yer alır. Amerika Birleşik Devletleri'nde alkol üretimi ve satışını sınırlayan yasak, savunucuları için toplumsal ahlakı ve aile hayatını koruyacak bir reformdu. Fakat Allen'ın anlattığı dönemde yasağın uygulanması, bu ideal ile gerçek yaşam arasındaki mesafeyi açığa çıkardı. Kaçak içki ticareti, gizli içki satılan mekanlar ve örgütlü suçla bağlantılı kazançlar, devletin davranışları sadece yasayla denetleyemeyeceğini gösterdi. Yasağın yarattığı tartışma alkol meselesinden daha geniştir. Kentlerdeki daha serbest yaşam tarzıyla kırsal ve dindar kesimlerin ahlaki düzen talebi arasındaki kültürel ayrımı görünür hale getirir. Bu çatışma, modernleşmenin herkes tarafından aynı biçimde karşılanmadığını anlatır. Allen için yasak dönemi, toplumun bir bölümünün reform olarak gördüğü şeyin başka bir bölüm tarafından kişisel hayata müdahale sayılabildiği bir örnektir. Konu ayrıca yasaların meşruiyeti bakımından da önem taşır. Geniş ölçekte uyulmayan bir kuralın saygıyı ve uygulama kapasitesini zedeleyebileceğini gösterir. Kitap, yasağın başarısızlığını yalnızca suç haberleriyle değil, dönemin çelişkili ahlaki iklimiyle birlikte anlamlandırır. Üçüncü olarak, tüketim kültürü. Otomobil ve radyonun yeni bir ortak yaşam ritmi yaratması, Allen. 20'li yılların ekonomik canlılığını yalnızca üretim artışı veya şirket kârları üzerinden değerlendirmez. Kitabın canlı bölümlerinden biri, kitlesel tüketimin gündelik yaşamı yeniden kurma biçimidir. Otomobil daha fazla hareket özgürlüğü, yeni eğlence alanları ve şehirlerle çevre bölgeler arasında farklı ilişkiler yaratır. Radyo ise milyonlarca insanın aynı haberleri, müzikleri ve reklamları eş zamanlı duymasını mümkün kılar. Bu iki araç, Amerikan kültürünün daha ulusal ve daha ticari bir nitelik kazanmasında belirleyici olur. Reklamcılık da bu ortamda yalnızca ürün tanıtımı değildir. insanlara modern, rahat, genç veya saygın görünmenin belirli malları satın almaktan geçtiğini telkin eden bir dil haline gelir. Alının anlatısı, refahın yarattığı heyecanı aktarırken bunun borçlanma ve sürekli tüketim isteğiyle bağını da sezdirir. İnsanlar gelecekteki gelirlerine güvenerek bugünün mallarına ulaşmaya yönelir. Böylece iyimserlik, ekonomik davranışın önemli bir unsuru olur. Kitap burada teknolojinin kendisini ne bütünüyle kurtarıcı ne de tek başına sorun olarak sunar. Asıl mesele, teknolojik yeniliklerin piyasayla, statü arzusuyla ve hızlanan hayatla birleşmesidir. Bu bakımdan eser, modern kitle kültürünün erken biçimlerini anlamak için etkili bir gözlem sunar. Dördüncü olarak, kadınların görünürlüğü ve yeni davranış biçimleri etrafındaki ahlak tartışmaları Only Yesterday, savaş sonrasında kadınların kamusal görünürlüğündeki artışı ve buna eşlik eden tartışmaları dönemin kültürel dönüşümünün önemli bir parçası sayar.
Kadınların oy hakkını kazanması, çalışma hayatındaki yerleri, giyim tarzındaki değişimler ve eğlence hayatındaki daha görünür rolleri.
Eski toplumsal kabullere meydan okuyan gelişmeler olarak algılanmıştır. Flapper imgesi, kısa saç, kısa etek, dans ve daha açık davranış kalıplarıyla bu değişimin simgesine dönüşür. Allen'ın kitabı bu imgenin dönemde yarattığı heyecanı ve tepkiyi anlatır. Ancak flapper figürünün bütün kadınların yaşamını temsil etmediğini hesaba katmak gerekir. Bu figür daha çok kentli, genç ve tüketim kültürüne erişebilen kesimlerin görünür simgesidir. Yine de etrafındaki tartışmalar geniş bir toplumsal kaygıyı yansıtır. Aile, cinsiyet rolleri, gençlik ve saygınlık konusundaki eski sınırlar yeniden müzakere edilmektedir. Kitap, bu değişiklikleri basitçe ilerleme veya yozlaşma diye sınıflandırmaz. Bunun yerine kuşaklar arasında ve farklı yaşam çevreleri arasında oluşan gerilimi gösterir. Bu yönüyle eser, 20'li yılların dış görünüşteki yeniliklerinin arkasında daha derin bir otorite ve kimlik tartışması bulunduğunu açıklar. Fakat anlatıdaki sınırlılık burada da geçerlidir. Özellikle farklı sınıf ve etnik kökenlerden kadınların deneyimleri ayrıntılı biçimde işlenmez. Son olarak, borsa koşkusunun 1929 çöküşüne dönüşmesi ve iyimserliğin sınırı kitabın zaman çizgisi. 1900'lü ateşkesinden 1929 Wall Street çöküşünün belirginleştiği günlere kadar uzanır. Bu tercih. Allen'ın 20'li yılları neden bir bütün olarak gördüğünü açık eder.
Dönemin sonundaki mali çöküş, önceki yıllardaki refah duygusundan bağımsız bir kaza değildir. Hisse senedi piyasasına yönelik yoğun ilgi, kolay kazanç beklentisi ve yükselişin süreceği inancı, kitabın çizdiği toplumsal ruh halinin ekonomik ifadesidir.
Allen, borsa spekülasyonunu yalnızca finans çevrelerinin kapalı dünyası gibi anlatmaz.
Piyasa heyecanının daha geniş bir kamu kültürüne dönüştüğünü, sıradan insanların da yükselen fiyatların kalıcı olabileceğine inandığını gösterir.
Bu yüzden çöküş, yalnızca servet kaybı değil, dönemin kendine güvenine indirilen ağır bir darbedir. Kitap, sonraki büyük buhranın bütün gelişimini anlatma iddiasında değildir. Asıl gücü, çöküşten hemen sonra yazılmış olmasından gelir.
Oker, sonradan oluşmuş kesin açıklamalardan önceki şaşkınlık ve hayal kırıklığı atmosferini hisseder.
Bununla birlikte yakın zamanda yazılmış olması, bazı değerlendirmelerin daha sınırlı kaynaklara ve gazete diline dayanmasına da yol açar. Yine de Allen, ekonomik balonların yalnızca sayılarla değil, yaygın inançlar, taklit davranışları ve geleceğe ilişkin beklentilerle büyüdüğünü anlaşılır biçimde ortaya koyar.
Sonuç olarak Only Yesterday 20'li yıllara ilişkin ayrıntılı akademik tartışmalardan önce, dönemin canlı atmosferini ve ana çelişkilerini kavramak isteyen okurlar için özellikle uygundur.
Amerikan tarihiyle yeni ilgilenmeye başlayanlar,
Kazçağ edebiyatını tarihsel bağlamına yerleştirmek isteyenler ve 1929 çöküşünden önceki iyimserliği anlamaya çalışanlar kitaptan belirgin yarar sağlayabilir.
Eserin pratik değeri, büyük tarihsel değişimlerin gündelik alışkanlıklara nasıl yerleştiğini göstermesidir. Otomobil, radyo, reklam, yasak politikaları ve borsa heyecanı arasındaki bağlar, modern toplumlarda teknoloji, tüketim ve kamu duygusu arasındaki ilişki üzerine düşünmeye yardım eder.
Kitap, benzer dönem tarihlerinden üslubuyla ayrılır. Allen, ağır akademik terminoloji yerine gazetecilikten gelen berrak ve gözleme dayalı bir anlatım kullanır.
Döneme çok yakın bir tarihte yazdığı için sonraki tarihçilerin çoğu zaman kaybettiği şaşkınlık duygusunu korur.
Bunun karşılığında araştırma kapsamı eşit değildir. Göçmenlerin, güneyde yaşayan siyahların, çiftçilerin ve kırsal nüfusun deneyimleri yeterince merkezi değildir. Bu nedenle eser, tek başına kapsamlı bir toplumsal tarih yerine geçmez. En doğru okuma biçimi, onu dönemin kentli ve görünür Amerikan dünyasını güçlü biçimde kaydeden bir başlangıç metni olarak değerlendirmektir. Bu sınırlılık bilindiğinde Only Yesterday hem okunabilirliği hem de çağının zihniyetini yakalama becerisiyle kalıcı önemini korur. Destek olmak isterseniz Frederick Lewis Allen kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.